Adnan Acar Pasaşı. Ahmet İnan. Mutsuzluk ahlaksızlıktır. Yaşam üstü söyleşiler. Söyleşi Yıldız Işık. İmge Kitabevi. 17. bölüm. Yalnızlığım dip yalnızlıktır. Yanında olduğum zaman kendimi sevdiğim, kendimi değerli gördüğüm, bana değerli olduğumu hatırlatacak. Beni yönetme ve yararlanma isteği içinde değil de benimle birlikte değişebilecek, benimle birlikte kendini keşfedebilecek, beni rahatsız etmeden ve etki altına almadan benimle paylaşabilecek insanları seviyorum. Size ilişkin bir nokta dikkatimi çekti. Kendinizi anlatırken en fazla vurguyu yalnızlığınıza yapıyorsunuz. İnternet sayfanızda hayatım başlıklı bir dörtlük yazmışsınız. Diyorsunuz ki, yalnızım, üşüyorum. Kalbimde mantık soruları. Sizdeki yalnızlık duygusu neden bu kadar güçlü? Birçok kişi bunu anlayamayacak, hadi oradan diyecekler ama ben yalnız biri olduğumu düşünüyorum. Eskisi kadar yoğun olmasa da yalnızlık duygum güçlüdür. Şimdi de kendimin yalnız olduğunu düşünüyorum. Skart dergisine bendeki yalnızlığı dip yalnızlık olarak yazmıştım. Keşişvari hissederim kendimi. Benim yalnızlığım dip yalnızlıktır. Ben dip yalnızım. Yani dibimde hep birileri var ama ben onlara uzağım. Bu şikayet anlamında değil. Keşke böyle yalnız olmasam değil. İyi ki öyleyim. Dip yalnızlık nedir? Dibindekilerle birlikte yalnızlıktır. Dibinde bulunan insanlarla aranda açılan uçurumdan kaynaklı, içten, yakın ilişki kuramamanın temelsizliğini görerek yaşanan bir yalnızlık. Tabii bu benim yarattığım bir yalnızlıktır. Ben sosyal bir insan değilim. Karımın zoruyla ya da zorunlu olduğum hallerde bir yerlere giderim. İnsanlara misafirliğe gitmem. Pek çok arkadaşımı aramam. Okulda da öyleyim. Bir arkadaşımın odasına gidip sohbet ettiğim durumlar çok nadirdir. Hep yapılması gereken işler, yetişilecek yerler olmuştur. Yalnız olmayı sevdiğiniz durumlar neler? Düşünürken, araştırırken, canım çok sıkkınken, acı çekerken yalnız olmayı severim. Paylaşmayı istediğim zamanlar zaten birilerinin kapısını çalarım. Dostlarımı merak ettiğim, özlediğim, ne yapıyor acaba dediğim ve yardım edebileceğimi düşündüğüm zaman ararım. Kimsenin kapısını çalmıyorsam yalnızlığı istiyorum demektir ki bu da çoğu zaman böyledir. Yalnızlığı insan olmak için taşımamız gerekir. Zaman zaman bir başına olmakla yalnız olmayı ayırıyorum ama burada ikisi de yalnızlık diyorum. İnsan yalnız kaldığı zaman içindeki bütün insanı, insanlığı duyabiliyor. Sonra insanlara doğru yola çıkmak lazım. Ancak ben bir zerdüşt gibi de yaşamadım. Keşişlik zaman zaman duyduğum bir duygudur ama keşiş olmadım. İşinde gücünde sıradan bir memur olmayı seçmişimdir belki. Birini seviyor ya da sevmiyor olmanızı yaratan şey nedir? Nasıl insanları seversiniz? Sevgi gibi tuhaf ve kendiliğindenliği olan bir sürece çok akılcı bir sorgulama olmuş bu sorunuz. Sanki önümde ölçütler var. Bu buna uymadı. Bunu sevmeyeyim bari. Diyebilir miyim? Sanmıyorum. Sonuçta bir ölçütünüz var ama onu bilemezsiniz. O ölçüt, ölçü olamayacak kadar geniştir. Sevme büyük ölçüde duygusaldır. Duyguların mantığa akılla bakıldığında önemli bir bölümünün karanlıkta kaldığını görebiliriz. Şöyle insanları severim veya böyle insanları sevmem gibi tespitlerimiz her zaman yerinde olmuyor. Onu çıkarmak çok zor. Ancak geriye dönüp sevdiğiniz insanlara baktığınızda bu insanı bunun için sevmişim diyebiliyoruz. Yalnız saptamalarımızda büyük ölçüde realizasyon yani aklileştirme olabilir. Şöyle insanı severim ya da sevmem diyemiyorum. Çünkü belirgin özelliklere, tespit edilen özelliklere göre karar vermek zor. İnsanlarla karşı karşıya geldiğinizde onların sadece görünür ya da size göstermeye çalıştığı özellikleriyle ilişki kurmuyorsunuz. Onların görünmeyen, daha doğrusu onların göstermek istemediği, saklamak istediği veya farkına varmadığı için ne gösterebildiği ne sakladığı özellikleri vardır. Belki bunlardan dolayı o insanı seviyoruz. Dolayısıyla neden bir insanı sevdiğimiz ya da sevmediğimiz sorusu çok karanlık bir sorudur ve akılla tespit edilip söylenecek bir soru değildir. Siz bir söyleşinizde insan kimi sever, yanında kendini sevdiği insanı sever demiştiniz. Bu bir ölçüt olamaz mı? Evet, söylediğimi hatırlıyorum. Yine söyleyebilirim. Bu belki ölçütlerden biri olabilir. Onun yanında olduğum zaman kendimi sevdiğim, kendimi değerli gördüğüm, bana değerli olduğumu hatırlatacak, bana sonsuzluğumu gösterebilecek, beni yönetme ve yararlanma isteği içinde değil, benimle birlikte değişebilecek, benimle birlikte kendini keşfedebilecek, beni rahatsız etmeden, etki altına almadan benimle paylaşabilecek insanları seviyorum. Her insanın insan olma hakkı, her insanın onaylanma ihtiyacı var. Sevginin anlamı varlığın onaylanmasıdır. Bunu hem kendimizden hem de başkalarından esirgiyoruz. Başkasına sen değerlisin demek sanki bizim değerimizi azaltacak gibi geliyor. Yanında kendini sevdiğim insan. Biraz duygusal bir söz. Duygusal ama geçerli olan bir söz. Yanında kendimizi huzursuz hissettiğimiz, rahatsız olduğumuz insanları sevemeyiz. Yanında kendimi sevdiğim insan. Galiba böyle insanların sayısı yok denecek kadar az. Çünkü insanlar kendi varlığını size dayatıyorlar. Ama onu da kaldırabilmemiz lazım. Yani bir dostunuzun size dayattığı kişiliği taşımaya hazır olmalısınız. Bana ne kardeşim, nerede içini boşaltırsan boşalt, nerede nasıl istersen, istediğin gibi şişin. Ama benim yanımda bu olmaz. Bunu her zaman söyleyemiyoruz. Sevmek biraz da sevdiğimiz insanın şişinmesine tahammül etmektir. Tersine kendini bir şey sanmıyorsa, ağır bir aşağılık duygusuna sahipse, onu var edebilmek de güzel bir şey. Sevmediğiniz insan tipini söyleyebilir misiniz? Elbette, sevmediğim insanları söyleyebilirim. Egoları şişik, her şeyden kendilerine göre pay çıkarmaya çalışan, sürekli her olan biteni kendine çeken, ben buradayım diyerek kendini gözümüze sokan, narsist dediğimiz kişilikleri hiç sevmem. Bu tip insanlar arkadaşlarım, öğrencilerim arasında olabilir. Galiba ben biraz tasavvufun mahfiyet yani tevazu sahibi dediği insan tipini seviyorum. Dostunuz sizin yanınızda kendini keşfeden, kendinden mutmain yani tatmin olmuş insan olması lazım. Siz de aynı şekilde onun yanında mutmain olacaksınız. Sevdiğiniz mahfiyet sahibi insanın özellikleri neler olabilir? Egosunu biraz geriye çekmiş, karşısındakini dinlemeye, karşısındakini karşısındakinin dili ve bakış açısıyla anlamaya hazır bir insan bana saygın gibi geliyor. Öbür türlü kafasındaki şemalara göre sizi bir yere koymaya çalışan, tehdit eden, çabuk yargılayan, ilişkilerde baskı uygulayan insanlarla yakın ilişkim olmamıştır diyebilirim. Etrafa ben ne kadar güçlüyüm görüntüsüyle davranan insanları sevemiyorum. Onun için kendine lider denilen bir takım insanları hiç sevmemişimdir. Yanında mutmain olduğum insanları seviyorum. Dostluk sizin için ne ifade ediyor? Konuştuğunda dinlemekten ve anlamaktan mutlu olduğum, çok özel acıları veya güzellikleri paylaşabildiğim, yardım istediğim ve yardım etmeyi sevdiğim insanları anlıyorum. Ama ben unutkan bir insanım. Yurt dışında da bazı dostlar edinmiştim. Japon, Koreli, Yugoslav, Yunan, Alman, Fransız, İngiltere'den 3 kişi, Amerika'dan 5 kişi şeklinde. Bunu nereden anlıyorum? Bana pek çok kart vermişler ve bir sürü fotoğraflar var. Kartlara, fotoğraflara bakıyorum, çoğunu hatırlamıyorum. Demek ki hiç aramamışım. Yoklar. Kim olduklarını bilmiyorum. Ama bir kez daha o insanlarla karşılaşsam mesela, Hayfa'da şu kahvede oturmuştuk deseler, hatırlayabilirim. Çok şey unutuyorum. Güçlü dostluk ilişkilerim olmadı. Belki bu benim bağımsız olmayı çok isteyişimle ilgilidir. Sizin dostluk ilişkileriniz nasıldır? Pek çok dostum olmuştur ama bu benim tek ve tam dostumdur dediğim biri hiç olmadı. Galiba bu anlamda canı gönülden bağlandığım, onsuz yapamayacağım dediğim kimse de olmadı. Benim dostluklarım yolculuk arkadaşlığına benzer. Hasbelkader aynı otobüste olduğum, yan yana oturduğum ama durağa gelince herkesin ayrı ayrı yere gittiği bir yolculuk arkadaşlığı. Bu söylediklerimi okuyunca bana gücenenler çıkabilir. Biz senin dostun değil miydik, neden bizi zikretmedin diyebilirler. Dostluktan ben böyle bir şey anlıyorum. Bir ya da iki yakın dost ilişkisi bende hiç olmadı. Farklı şeyleri paylaşabilecek farklı dostlarım var. Bunlar birbirini çoğu zaman bilmezler. Bu benim hoşuma gidiyor. Dost, onun yanında kendin olabildiğin insandır. Seni baba, abi, çocuk, hoca vesaire gibi değil, bir insan gibi görendir. Dostluklardaki bağımlılık kötü olabilir. Bu her iki tarafı da örseleyebilir. Yapış yapış ilişkileri hiç sevmem. Yalnız olabileceğim dostlukları sevdim. Yalnız olmama izin vermeyen dostlukları sevemedim. Yalnızlığıma müdahale eden dostlukları bıraktım. Dostlarla yalnız olmayı seçtim. Dost kelimesi Farsça, Çok güzel bir kelime değil mi? Dostluk. İslam literatüründe sadakat, uhuvvet, müveddet, sohbet. Dost ise veli, refik gibi sözcüklerle ifade edilir. Dilimize Farsçadan geçen dost sözcüğünün kökeni düst. Eski Pers dillerinden Pehlevice'ye kadar uzanır. Seven, arkadaş, tanrı, sevgili anlamlarına gelir. Dost, yani düst kelimesini dü iki, est ise dır diye düşündüğünüzde ikidir. Yani dostlukta iki kişi olacak. Hassen, habeni anlayamam. Farklı iki kişi. Farklılıklarımızla bir arada olacağız. Bu soğukluğu ve bencilliği getirmez mi? Sanmıyorum. Dostluk anlayışımızı değiştirmemiz lazım. Feodal tipli, kanka durumlarının insana yakışmayan şeyler olduğunu düşünüyorum. Güzel dostluklar yaşayabilen, dünyasını tümüyle dostuyla paylaşabilen insanlara saygı duyabiliriz. Ancak dostluk bağımsızlıklarımızı koruyarak yaşanabilir. Dostlukta tahakküm olmaz. Yani dostlukta bir mesafe olmalı. Bu Nietzsche'nin de onayladığı bir mesafedir. Nietzsche'nin söylediği şekilde, yıldızların dostluğu gibi bir şey. Nietzsche'nin sizin çevirdiğiniz Kemal Tüfekçi'nin Hüzzam makamında bestelediği Canan şiiri var. Bu şiirde mesafe çok güzel anlatılıyor. Şiiri okuyabilir misiniz? Lütfen burnumun dibinden biraz öteme yerleş. Biraz uzağımda, biraz da yükseğimde eyleş. Yoksa nasıl derim ben, Canan'ım yıldızlara eş. Bunu diyebilmek için mesafe gerekir. Salya sümük ilişkilerle olmaz. Bu sabah kendimde bir şey keşfettim. Kendimi açmam mümkün değil. Şöyle bir insan bu dünyada yok. Yani benim kendimi nasıl düşündüğümü görebilecek bir insan yok. Herkese bir yönümü gösteriyorum sanırım. Çünkü kendime saygımın ortadan kalkacağına düşündüren bir şey. Oğuz Atay'ın Tutunamayanlar romanını okuduğumda insanların birbiriyle bağlantısı olmayan dünyalarda yaşayabileceğini anlamıştım. Bunu isterseniz bir anlamda şizofreni diyebilirsiniz. Patolojik bir bozukluk değil ama bağlantısı olmayan, farklı dünyalarda yaşanabilir. Tanımadığınız kişilerden gelen dostluk gösterileri hoşunuza gider mi? Tanımadığım insanların dostluğunu çok olumlu karşılayamam. Biraz kuşkuyla bakarım. Onu tanımam lazım. Ben zor dost olan biriyim. Önüme gelene, vay dostum nasılsın diyen biri hiç olmadım. Zaman zaman coştuğumda söyleyebilirim ama yeni tanımış bile olsam, o insanın güzel bir insan olduğu konusunda sezgilerimin bana yardımcı olması lazım ki onu kucaklayabileyim. Yoksa mümkün gözükmüyor. Hep bir ihtiyatla yaklaşma tavrım olduğu için kırma durumum pek olmuyor. Yeni insanlar tanımak hoşunuza gitmez mi? Yeni insanlar tanımak hoşuma gider. Yeni insanı tanımak, dost olmak anlamına gelmiyor ki. Ben etrafım kalabalıkken yalnız olmayı seviyorum. Başka türlü düşünemem. Başka türlü yazamam. Düşünmem için kendime ait bir zamanımın olması gerekiyor. Bu da ister istemez sürekli talepte bulunan insanların dışta kalması anlamına geliyor. Bu üzücü bir durum olabilir ama başka çarem yok. Her zaman arkadaşlarımla meyhaneye gidip görüşme imkanım olmuyor. Siz meyhaneye gitmiyorsunuz ki. Gençliğimde giderdim. Hayatınızdan çıkıp giden insan sayısı çok mu? Yaşla orantılı olarak gidenlerin sayısı artıyor. Unutuyorsunuz, ilgilenemiyorsunuz, uzaklaşıyorsunuz. Görüşünüz değişiyor. Bunların sonucunda bazı insanları kaybediyorsunuz veya kendileri çekip gidiyor. Kimileri bütün sevdiklerini bir vagona koyuyor. Hep o vagonda seyahat ediyor. Ben öyle bir insan değilim. Yalnız bir adamım. Kadınlarla mı yoksa erkeklerle mi daha iyi anlaşıyorsunuz? Çok fark ettiğini sanmıyorum ama yetiştirilmemden kaynaklı daha çok etrafımda erkekler oldu ve erkeklerle dostluk kurdum. Dostluk için cinsiyetin önemli olduğunu düşünmüyorum. Bizim gibi ülkelerde karşı cinslerin tam anlamıyla dost olması nadir görülen bir durum olabiliyor. Kadın dostlarınız yok mu? Yok. Dostlarınızdan ihanet gördünüz mü? Hem de çok. Severek kullandığım Afyonlulara özgü bir deyiş var. Binme o eşeğe, göt ata. Benim eşekler de bana çok göt attı. Bu deyişi açabilir misiniz? Çocukluğumda Sandıklı'da evlerin altındaki ahırlarda inek beslenirdi. Her sabah inekler ahırdan çıkarılıyor, çobana teslim ediliyor, çoban da sürüyü otlatmaya götürüyordu. Sürünün içinde eşekler vardı. Bizler çocuk olarak sığırlar eve dönerken sürünün içine girer, çobana "Eşeğe biniverelik" derdik. Çoban bazen izin verirdi, bazen "Binme, o eşek göt ata" derdi. Her eşeğe binilmiyordu. Sizin bindiğiniz eşekler size nasıl göt attı? Çok göt atan eşeğe bindim ama şöyle bir düşünceyle tekrar kalkma imkanı buldum. Sadece o eşek değil göt atan. Bütün eşekler göt atar. Eşeğe biniyorsanız göt atılmayı da göze alacaksınız. Atmazsa devam edebilirsiniz, atarsa düşeceksiniz. Hem eşeğe bineceksiniz hem de göt atmayacak. Öyle beleş yok. Siz de binmeyin o zaman. Eşek eşekliğini yapacak, götünü atacaktır. Her bindiğimiz eşeğe, hain eşek, bana ihanet etti dememek gerek. Eşektir, muhterem bir hayvandır. Çünkü biz insan eşekler olarak herkesi sırtımıza bindirmemek için göt atıp duruyoruz. Ama ne yaparsak yapalım, sırtımıza binecek olan biniyor. Yaşamak kabul etmektir. Ödünsüz bir hayat olmuyor. Hayat bir biçimde sizden bu ödünü alıyor. Onun dışına çıkmanız biraz zor. Burada yaşantıyı iyi anlamanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Önemli olan yaşantımıza sahip çıkabilmemiz. Pişmanlıkta sahip çıkmamak var. Bir daha dünyaya gelirsem hayatta böyle bir şey yapmam diyorsun. Oysa onu sen yaşamışsın. Ne kadar inkar edebilirsin ki? Aldanmasam öğrenemezdim. İnsanın gizli, karanlık, bana çirkin gelen yüzlerini, acılı anlarımda beni aldattığı zaman görebilirim. Kendimi de diğer insanlara yalan söylerken, verdiğim sözü tutmadığım zamanlarda özürlü yüzlerimle tanıdım. Aldanıp aldattığımda önüme gelen insanları tanıma olanakları çıktı. Üzüldüm, acı çektim, utandım ama öğrendim. Belki yeterince öğrenemediğim için aldanmayı sürdürüyorum. Kimseleri aldatmamaya çabalıyorum. Olmuyor. Aldanma ve aldatma sürüyor elbette. Öğrenmem de. Gerçekte sevdiğiniz tek şey ne? Teke indirgeyeceğim herhangi bir şey yok. Ama belki aşuredir. Felsefe, yazma, öğrenme, hocalık vesaire bu tür teke indirgeyeceğiniz bir şey yok mu? Hayatım teke karşıdır. Çünkü tekte çokluk vardır. O tek dediğiniz şey çokluklarla oluyor ve tek olan da mutlak değildir. Değişebilir. Bu nedenle sevdiğiniz tek şey gibi bir soru anlamlı değil. Hocam, yerinde bir eleştiriydi. Sağ olun.
Adnan Acar Pasajı. Elemanlar meşgul etme. Çok ayı varıyor.